İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Halis Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biz sizinle geçen hafta yine Kur'an'ı anlamak ile ilgili konuşmuştuk ve bugün devam edeceğimizi de söylemiştik sevgili dinleyicilerimize. Çünkü bu konuya başlamak sadece başlamak demek, bitiremiyoruz. Kur'an'ı anlamakla ilgili çok konuşacağımız şeyler var. Biz sizi bulmuşken siz bize lütfettiniz, geldiniz. O yüzden devam ediyoruz. Kur'an'ı anlamak deyince ne anlıyoruz? Geçen haftayı ben bir özetlemek istiyorum kısaca. Kur'an'ın ilk muhatapları, yani sahabe Kur'an'ı nasıl anladı ve bu anlamda tefsir nasıl oluştu? Biz oradan neler öğreniyoruz? Günümüze nasıl aktarabiliriz? İkili bir ayrımdan söz etmiştik. Bir uzman bakışıyla Kur'an'ı anlamak, bir de bireysel okumalarla Kur'an'ı anlamak. Bireysel okuma dediğimiz daha çok biz Müslümanlar, herhangi bir Kur'an ilmi, bilimi bilmeden veya onunla ilgili herhangi başka, diyelim ki ön bilgi anlamında Arapça dil olarak, belki onu da bilmeden sadece Türkçesinden okuyarak anlamaya çalışanlardan bahsediyorum. Peki hocam, buradan bir giriş yapacak olursak, Kur'an'ı ilk muhatapları somut ihtiyaçlarının çözümlerine yönelik olarak veya Allah'ın o dönem için o insanlara yardım olarak gönderdiği vahiyde bir hayat nizamı, hayat kurgusu olarak gördüler. Bir dönüşüm geçirdiler ve bu 23 sene boyunca sürdü. Bugünün Müslümanları olarak biz de Kur'an ile karşı karşıyayız. Biz de istiyoruz ki Kur'an bizim hayatımıza değsin. Yani Kur'an'ın içinden öğrenelim. Kur'an bize öğretsin, Kur'an'dan bilgi sahibi olalım, hayatımızı uygulayalım, iyi insanlar olalım. Nihai hedefinin olduğunu zaten öğrettiler bize. Allah'ın iyi insanlar olmamız için bizi yarattığını, değil mi? Öyle bir ayet biliyoruz. Kim iyi iş işleyecek, ben sizi öyle yarattım. Allah'ın bizim için herhalde nihai hedefinin bu olduğunu öğreniyoruz ama bütün bu iyilikleri içinde toplayan değerler Kur'an'da nasıl geçiyor? Bunları ben bir birey olarak okuduğumda nasıl anlamalıyım? Veya dediğim gibi, yani bu hayat için Kur'an okuması nasıl gerçekleşir? Hem bireysel hem toplumsal olarak bu konuları konuşalım mı biraz da? Hangisinden başlamak istersiniz, size bırakayım? Buyurun hocam.
Teşekkür ederim Remzi hocam. Aslında tabii ki bu konu bir radyo programı çerçevesinde nasıl ele alınır, zihninden onu siz soruyu sorarken, konuya girerken geçirdim. Herhalde geçen programdan bir kelimeyi ödünç alarak başlamamız doğru olacak. O da söylem kelimesiydi. Kur'an-ı Kerim'in bir söylem olduğu fikri tabii ki günümüz bireylerinde, Müslüman bireylerinde bir bilgi olarak yok. Böyle bir bilgiye sahip değiliz, böyle bir bilince sahip değiliz. Bu bilince sahip olabilmemiz için herhalde İlahiyatçılarımızın, aydınlarımızın, okur yazarlarımızın, araştırmacılarımızın katkılarını hep bekliyoruz ve bu katkıları biz de yapmaya çalışıyoruz. Yani Kur'an nedir, nasıl bir kitaptır? Önce bunu bilmek gerekir diyoruz. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu bilmeden onu anlamaya başladığımızda aslında biz belki de bulamayacağımız şeyleri onda arıyor olabiliriz. Yani buna çok basit bir örnek vermek isterim. belki bu örnek yerine oturur oturmaz bilemem ama aklıma şu anda geldi. Mesela en yani hızlı giden bir arabayı düşünün. Çok hızlı gidiyor bir otomobil. Bu otomobilin aerodinamik sistemi olmadığı için uçamıyor. Ama biz onunla uçmak istiyoruz mesela.
Hmm.
Yani ve basıyoruz gaza, basıyoruz gaza ve gidiyoruz. Kilometre son haddine geliyor sınırına ama bir türlü de uçamıyoruz. Fakat bizi onun uçurabileceği yolunda bizde bir bilgi var. Yani arabayı uçak gibi görüyoruz. O zaman arabayı eğer uçak gibi tanımlıyorsak ve öyle algılıyor, ona öyle bir muamelede bulunuyor isek, onunla öyle bir iletişime giriyor isek, o zaman sonumuz hüsran oluyor.
O zaman arabaya yazık olacak.
Arabaya da yazık oluyor, motor patlayabilir. Bize de yazık oluyor, hedefimize ulaşamıyoruz. Bence bu benzetmeyi yapmayı zorunlu gördüm. Oysa aerodinamik sistemi olan uçakla ancak biz bu işi başarabiliriz. İşte biz de Kur'an'a bir misyon yüklediğimizde, olmayan bir misyonu ona yükleyerek onunla iletişime geçtiğimizde, onda bir takım beklentilerimizi bulamayabiliriz. Ve bize yeteri kadar somut cevaplar veremeyebilir. Yeteri kadar somut yol açıcı, yol gösterici unsurlarla karşılaşamayabiliriz. Bugünün 21. yüzyılın içinde yaşayan insanlar olarak. Bugün dünya çok ayrıntılara boğulmuş bir biçimde yaşıyor ve karmaşık bir yapı içerisindeyiz. Süreçler çok karmaşık. Bu karmaşık süreçler içerisinde Kur'an'ın bizi her an sanki doğrudan yönlendirebilirmiş gibi eğer Kur'an'ı okursak, böyle bir Kur'an telakkimiz, böyle bir Kur'an algımız varsa, o zaman biz zaman zaman düş kırıklığına da uğrayabiliriz. O zaman Kur'an nedir sorusunu sormak ve ona göre tabii yolumuzu almamız gerekir. Burada aslında yine uzmanlara bence görev düşüyor. Herhangi bir çeviriyi yapan bir uzman mutlaka çevirisinin giriş bölümünde Kur'an'ı tanıtan, nasıl bir kitapla karşılaşacaklarını okuyucuya bir biçimde öğretmeye çalışan, vermeye çalışan, o fikirleri, o bilgileri yansıtmaya çalışan bir giriş bölümü oluşturmaları gerekiyor. Ve hatta okuyucudan şöyle bir istirhamda da bulunmaları gerekiyor. Lütfen bu giriş bölümünü okumadan Kur'an'ın çevirisine geçmeyiniz tarzında çok böyle altını çizerek bir istirhamda da, ricada da bulunmaları gerekiyor bence. Bunu yapanlar var. Mesela bir örnek vereyim. Mustafa Öztürk mealinde, çeşitli meallerde rahmetle andığımız, yine bizim yakında kaybettiğimiz Profesör Doktor Salih Akdemir hocamızın mealinde de bu girişi görebiliyoruz. Mustafa Öztürk hocanın belli meallerin girişlerinde bu tür bilgiler var ama yeterli değil. Ben Mustafa Öztürk'ün mealindeki girişi daha yeterli buluyorum. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu daha ayrıntılı bir biçimde tanıtmaya çalıştığı için. Demek ki böyle bir giriş mutlaka olmak zorunda.
Neyle karşılaşacağımızı gerekiyor. Bilelim değil mi? Zihinler
tabii,
hazır
tabii
olsun,
hazırlamanız
duygular
gerekiyor.
Hazır olsun.
Şimdi bizim Kur'an algımız şöyle oluşuyor Remzi Hocam. Ailede Kur'an'dan bahsediliyor. İşte Kur'an nasıl bir kitap? İşte mukaddes kitabımız, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. İşte içinde her şey var. Tamam, hayat düsturu bir kitap. Okullarda okuyoruz. Biraz işte bu biraz daha besleniyor. Toplumda bugün sosyal medyada çok bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız. Pek çok bilgi orada yer alıyor ve oradan tabii sahih bilgileri, sağlam bilgileri ayıklamak, onları seçmek de aslında ciddi bir eğitilmiş zihne ihtiyaç duyuyor. Yani öyle bir dikkatli, titiz bir okuyucu ve takipçi olmamız gerekiyor ki ancak ayıklayabilelim. Böylesine bir bilgi bombardımanı içerisinde Kur'an'la ilgili sözler söyleniyor, havada uçuşuyor. Kur'an methediliyor, övülüyor, retoriği ortaya konuyor. Sanki dünyanın bütün problemlerini çözecek bir kitapla karşı karşıyaymışız gibi anlatılıyor. Yani rehber kitaplıktan reçeteye dönüştürülüyor. Yani bir doktor reçetesi gibi, sanki işte sabah akşam şu kadar alacaksınız tarzında reçete içeriyormuş gibi bir bilgi kaynağı olarak okuyor insanlar. Böyle algılar var, böyle telakkiler var. Peki bunların bilgi zemini ne? Bilgi zemini sağlam değil. Ve bilgi zemini bizim geleneğimizde de yok. Yani böyle bir bilgi, böyle bir bilimsel bilgi yok bizde. Kur'an'ı tanıtıyor bütün alimler ilk çağlardan itibaren. Bu çağdaş bir şey. Çağdaş dönemde bu bilim geleneğimizle, bizim dini bilimler geleneğimizle ve dini düşünce geleneğimizle bağımız bir şekilde koptu. Nasılsa onu bilemiyorum. Sosyolojik, tarihsel süreçler içerisinde bu oldu. Ve yeni bir şey ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'i sanki birey olarak biz okuyacağız ve ondan dört başı mamur bir hayat nizamı çıkaracağız. Bir sistem oluşturacağız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olması zaten imkansız. Yani bir bireyi aşan bir yük bu. Bireyin, bir uzman bireyin bile yapamayacağı bir şeyden söz ediyoruz. Ben tefsirci olarak Kur'an'ın kelimelerinin peşinde koşuyorum. Kelimelerinin anlamını, hayat hikayesini, serüvenini irdeliyorum, inceliyorum ve onların izinden koşuyorum. Ama ben Kur'an'ın içeriğiyle ilgili, pek çok alanla ilgili söz söyleme konusunda ve bir takım sonuçlar çıkarma konusunda kendimi yetkin görmüyorum, göremem. Çünkü tarihte bu uzmanlıklarla oluyordu.
Mesela hocam, hangi mesela, uzmanlık alanı?
Mesela diyelim ki fıkıh diye bir alan vardı. Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim ifadelerinden günün somut sorunlarına, somut durumlarına ne tür cevaplar üretebiliriz konusu bir düşünce konusuydu. Ve bir bilgi konusuydu, bir bilim konusuydu, bir uzmanlık konusuydu. Ve onlar bunu ancak üretebiliyorlardı.
Bilgi üretme süreci olarak
bu tekelcilik değil. Bu tekelcilik değil. Ben bugün gidip tefsirci olarak kardiyoloji uzmanı kesilip, yani kardiyoloji ile ilgili bir makale yazamam. Veyahut da kardiyoloji ile ilgili insanlara açıklamalarda bulunamam. Tamamen sade bir biçimde, yalın bir biçimde uzmanlıktan söz ediyorum. Tekelcilikten söz etmiyorum. İnhisarcılıktan söz etmiyorum. Uzmanlık her alanda gerekiyor ve Kur'an'la iletişimimizde de bu uzmanlığa ihtiyacımız var. Onun için Kur'an nedir sorusu aslında günümüzde ihmal edilen ve cevabı bilinmeyen, hesabı verilmeyen bilgilerle aslında idare edilen bir alandır. Ne dedim? Dedim ki çocukken aileden ediniyoruz, sonra çevre, sonra okul, sonra iş hayatı.
Yani naif bir bilgi. Naif bir bilgi, evet.
Ve bunun bu doğrulanmış bir bilgi değil. Bu gerekçelendirilmiş bir bilgi değil. Bu sorgulanmış bir bilgi değil. Bu haklılaştırılmış bir bilgi değil. Bunun bilimsel olarak test edilmesi, denenmesi gerekiyor. Sorgulanması gerekiyor. Uzmanlar nezdinde bunun değerinin bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Aksi halde herkes duyduğuyla Kur'an okumaya başlayacak. Demin verdiğim örnekle karşı karşıya kalmamız mukadderdir.
Yani Kur'an'ı anlamanın aslında birinci sorusu, neyi anlıyoruz?
Neyi anlıyoruz? Kur'an yani nedir? Okuduğumuz şey nedir? Evet. Okuduğumuz şeyin ne olduğu konusunda çağdaş insanımızın, çağdaş Müslümanımızın bence bir bilinci yok, bilgisi yok. Çünkü bu zaten uzmanlık alanıydı. Eskiden zannetmeyiniz ki insanlar Kur'an-ı Kerim'le doğrudan iletişim içerisindeydi. Böyle bir şey yoktu.
Bu çok enteresan.
Hayır, hayır, böyle bir şey yok. Matbaa yok. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e ulaşamıyorlardı bile. Yani ellerinde mushaf bile yoktu. Her ailede, her evde mushaf bulunamıyordu. Çünkü ona para verip müstensihe yazdırmanız gerekiyor. Bu hem bir zaman, hem bir ücrete tabi, hem onu o mali bir külfeti de gerektiren bir şey.
Ama bu insanlar
dolayısıyla
yine de dindar,
bu insanlar dindardı,
bilen
dinleri
insanlar.
Bilenler.
Peki nasıl bilebiliyorlar?
Çünkü uzmanlar burada çok ciddi çabalar sarf ediyorlardı ve o uzmanların samimi ve bilimsel ve düşünsel çabalarıyla aslında hayat bir şekilde kuruluyordu. Zannetmeyelim ki Kur'an'a bakarak her birey hayat kuruyordu. Böyle bir geleneğimiz yok
Böyle
bizim.
Böyle bir geleneğimiz yok.
Ama bu
ama
geleneğimizi
şimdi
şu anda
öyleyiz.
Alt üst etmişiz.
Evet.
Geleneğimiz tamamen ilmilikten, açık söylüyorum, bilimsellikten ve düşünsellik düzeyinden gayri ilmi, yani ilimle alakası olmayan, düşünceyle alakası olmayan, ideolojik, naif, düzeysiz bir bilgi zeminiyle aslında Kur'an'la iletişime geçiyoruz. Bu çok sorunlu.
Evet,
yani.
O zaman bu sorunu aşmanın bir reçetesini, gerçi siz reçeteyi burada olumsuz anlamda söylediniz ama biz en
ama ben
azından...
Ben reçeteyi belki verebilirim.
Evet, lütfen
ama Allah'tan
onu...
bugünün sorunlarına reçete beklemek doğru değil.
Hocam, bu ayrıntıyı söyledikten sonra bizim mutlaka dinleyicilerimize bir reçete sunmamız gerekecek. Çünkü artık herkesin elinde Kur'an var.
Öyle.
Eskiden yoktu.
Yoktu.
Şimdi
ama bugün
herkesin
var.
Elinde Kur'an var ve insanlar Kur'an okuyorlar, okumaya da devam etsinler. Ama bu
ya.
Bunu amayı biraz açalım ki
orayı
hiç
açmamız
olmazsa
lazım.
Dinleyicilerimize evet bunun nasıl okunması gerektiğiyle ilgili belki kendi bireysel çabalarını, kendi menfaatlerine, kendi faydalarını olacak, kendi hayatlarını en azından nizama sokacak değil mi? Yani toplumsal bir düzenden söz etmiyoruz, aleme nizam vermekten söz etmiyoruz ama kendimize nizam vermek konusundaki sorumluluğumuzu hepimiz biliyoruz. Allah bizden bunu bekliyor. Yani her bir birey kendinden sorumlu. Dolayısıyla çocuğu, ailesi vesaire bu şekilde ama en birinci nokta kendimizden sorumluluğumuz. Kendimizi iyi edeceğiz. Peki o noktada ben Kur'an'la nasıl karşılaşma yaşayacağım? Okumaya başladım. Bakara'dan itibaren geliyorum. Ama mesela en başlarda gördüğüm şeyler bazı size örnek olarak sorayım mesela diyelim ki savaşlarla ilgili ayetler çıkıyor karşıma. Burada bir ganimet meselesi çıkıyor karşıma. Mesela şu anda düşünüyorum hani böyle şeylerle ilgili ne anlamam gerekiyor. Ama biraz daha gidiyorum mesela diyelim ki benim kendim için anlayacağım değerler çıkıyor karşıma. Diyelim ki nezaket çıkıyor, zarafet çıkıyor, hak yememek çıkıyor, yalan söylememek çıkıyor. Yani ben hangisiyle ne ölçüde ilgilenmeliyim? Kur'an'da bütün bunların hepsi var ama ben sade birey olarak, bir Müslüman birey olarak bana bununla ilgili bir reçete söylerseniz memnun olacağım hocam.
Tam olarak reçeteyi bu programda verebilir miyiz bilmiyorum ama
ipuçlarını
belki.
Peki bir ipucu verelim.
İpuçlarını verebiliriz Remzi Hocam. Baştan bir kere Kur'an'ın içeriği üzerinde ben biraz durayım. Kur'an'ın içeriği tam da Hazreti Muhammed'in, peygamberimizin hayat hikayesinin aslında bir kaydı olması bakımından bir kaydıdır aslında Kur'an-ı Kerim, peygamberimizin hayat hikayesinin. Neler yaşamış kendi toplumuyla, düşmanlarıyla neler yaşamış, o toplumu dönüştürmek adına neler yaşamış, ne tür sorunlarla karşılaşmış veya ne tür başarılar elde etmiş. Bütün bunları aslında içeren bir kitap. Dolayısıyla siyasetten hukuka, savaştan barışa, uluslararası ilişkiden ahlaka, ahlaktan başka bir alana kadar, hatta antropolojik gerçekliklere kadar pek çok alanda bilgi bulabiliyorsunuz.
Uzmanlık alanları dediğiniz
evet.
alanlar bu
şimdi,
alanlar.
Şimdi bu alanlarla ilgili bizim uzmanlığımız yoksa eğer ve Kur'an'ı okuyorsak oradan çok alt düzeyde bir bilgi bile üretemeyiz bence. Yani oradan üreteceğimiz bir şey olabildiği kanaatinde değilim.
Ve zaten benim bireysel hayatıma nasıl bir yansıması olacak?
Tabii zaten biz Kur'an'ı yüceltirken geleneğimizi küçültüyoruz. Bunun da farkında değiliz. Yani Kur'an'ı anlama, yorumlama, hayatla ilişkisini kurma konusundaki insanlık başarılarını, yani Müslüman alimlerin başarılarını bir kenara itiyoruz. Dolayısıyla bugün Müslüman alimlerin çabalarını da bir kenara itiyoruz. Kendimiz direkt Kur'an'la iletişime geçebileceğimizi varsayarak oradan bir İslam devşirmeye çıkarmaya çalışıyoruz. Oradan bir İslam çıkmaz. Bunu net söyleyeyim. Yani oradan bir İslam topyekün bir müessese olarak, bir kurum olarak, bir din olarak İslam'ı oradan bir bireyin çıkarması mümkün değildir. Böyle bir şey beklenemez. Böyle bir şey yok. Bir kere bunu baştan koyalım.
Tamam. Peki. Çünkü bununla ilgili mesela.
Bununla ilgili çünkü uzmanlık gerektiriyor. Yani siz hukuki bir konuyla karşılaştığınızda ne diyeceksiniz? Yani hukukla ilgili bir hususta siz ne söyleyeceksiniz? Mesela ben hukukçu değilim. Ben ne söyleyeceğim Remzi Hocam? Benim söyleyeceğim bir şey yok. Ben hukuk sosyolojisini bilmiyorum. Hukuk felsefesini bilmiyorum. Kriminolojiyi bilmiyorum. Bunları bilmeden ben acaba yani yasa koyma konusunda bir çaba içerisine girip yasa mı koyacağım? Peki oradaki ifadelerden ben yasa mı çıkaracağım? Onu hukuk diline dökecek olan ben miyim? Kur'an'daki ifadeleri. Kur'an'da bir nice hukuki ifadeler var. Peki bunları nereye koyacağız? Bunlarla nasıl iletişime geçecek birey? Bunlarla iletişime geçmek uzmanlıkla ilgilidir. O zaman ne yapacak birey?
Evet.
Ona gelelim.
Ona
yani
gelelim.
Basitleştirelim. Basitleştirmeye çalışalım. Ve ona gelelim. Birey bir kere kendisini yani donatmak için, kendisini geliştirmek için çabasını sarf edecek. Hangi meslekten olursa olsun eğitimini alacak. Eğitimini sürekli geleceğe doğru, ileriye doğru taşıyacak. Ve bilgilenmesi devam edecek. Peki bilgi alanları ne kadar geniş? O kadar geniş ki zaten hepsini kuşatmak da mümkün değil. Bu bilgisini geliştirdikçe aslında, yani beynini geliştirdikçe, biraz daha basite irca ederek söyleyelim, aslında Kur'an'la iletişimini de o ölçüde kolaylaştıracak bence. Yani eğitim düzeyimizi yükseltmedikçe Kur'an'la iletişimimizde de sorunları aşmamız zorlaşabilir. Dolayısıyla toplumumuzda eğitimi, bu anlamda eğitimi önemsememiz gerekiyor ve eğitim düzeyimizin, bireylerin eğitim düzeyinin yüksek olması gerekiyor ki diyelim ki hukuki bir ayetle karşı karşıya kaldığında şöyle düşünsün. Desin ki ya burada hem hukuk uzmanlarının katkısı gerekiyor, akademisyenlerin. Burada siyaset bilimcilerinin, burada kanun yapıcıların, burada hatta siyaset kurumunu temsil eden, temsili demokrasideki temsil eden milletvekillerinin, onların uzmanlarının ortaya koyacağı bir durumdan söz ediyoruz demektir. Yani bir hukuktan söz ettiğimizde bunu anlayacak ve onunla ilgilenmeyecek. Bir örnek üzerinden gidelim
lütfen.
O zaman. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapan erkek ve kadının elini kesiniz ifadesi var. Bu var. Kur'an-ı Kerim'de böyle. Peki. Şimdi bireysel okuma gerçekleştiren birisi bu ayetle karşılaştığında ne yapacak? Şimdi onu sorgulayalım. Bakalım ne yapabiliyor? Diyelim ki bunu karşılıklı diyalogsal olarak yapalım. Remzi Hocam yardımcı olursanız size sorayım. Siz hırsızı yakalamakla görevli misiniz?
Değilim.
Peki. Hırsızı savcılığa sevk etmekle görevli misiniz?
Değilim.
Peki savcı olarak bir hırsızlık olayında iddianame hazırlama konusunda bir sorumluluğunuz var mı?
Hayır, değil. Yok.
Peki hakim olarak hırsızı yargılıyor musunuz?
Yargılamıyorum.
Yargılamıyorsunuz. Peki yargı süreci tamamlandı. Hırsıza bir ceza verilecek. İnfaz memuru musunuz siz?
Eyvah, o da değilim.
O da mı değilsiniz? Bak, öyleyse siz nesiniz? Siz Müslümansınız. Ve Müslüman bir bireysiniz. Sizin orada belirtilen hırsızın elinin kesilmesiyle ilgili hiçbir yanınız yok. Sizi ilgilendiren hiçbir şey.
Bireysel
neden?
Hiçbir.
Neden? Çünkü hırsızın o dönem için bile düşünsek, o döneme giderek düşünelim. Hırsızın elinin kesilmesi siyasi bir otoriteyi gerektirir. Dolayısıyla bir devlet yapısının olması lazım. Ulu orta birisi kalkıp hırsızlık yaptı diye bir başkasının elini kesebilir mi? Böyle bir şey var mı? Yok. Bizim fıkhımızda da yok. Bizim geleneğimizde de böyle bir cümle yok. Çünkü o hukuksal bir olaydır. Kurumlara bağlı, kurumların desteğiyle ancak yapılabilecek bir şeydir. Ve o kurumlar da meşruiyetlerini siyasal erkten alırlar. Şu halde sizin böyle bir sorumluluğunuz yok. Peki o ayetle ilişkiniz ne? Ben size o ayetle ilişkinizi söyleyeyim. Bilebildiğim kadarıyla. Sizin hırsızlık yapmamayı başarabilmeniz sizin dininizdir. Oradan alacağınız şey sadece odur. Demek ki hırsızlık yapmak kötü bir şey deyip hırsızlık yapmamayı başarmanız sizin dindarlığınızdır. Dindarlığınızı gerçekleştirmenizdir. Ve din de odur. Din bireyin gücünü, bireyin yapabilirliğini aşan bir yükümlülük yüklemez insana.
Bu çok önemli hocam. Yani dolayısıyla, o zaman hepimiz hakim, yargı, savcılık, tabii, onları falan bir kenara
onları bir
bırakacağız.
Kenara bırakacağız.
Onu bırakacağız.
Ve ne olduğumuzun farkında olacağız.
Olacağız.
Nerede çalışıyoruz? Üniversitede öğretim üyesisiniz. Öğretim üyesi olduğunuzu bileceksiniz. Ve nerede durduğunuzun farkında olacaksınız.
Ama dindarlık
ama dinle
konusunda
ilişkinizde, Kur'an'la ilişkinizde öyle bir ilişki kuracaksınız ki, ha neresi ilgilendiriyor bunun beni? Neresi? Değer tarafı ilgilendiriyor.
Yani din benim değer, benim olduğum yerden daha fazla bir şeyi bana
söylemez, sana yüklemez. Mümkün değil. Bireye yüklemez. Asla. Böyle bir yüklerse eğer, o zaman Allah zulmetmiş olur.
O zaman biz
peki Allah adil
yükleniyoruz bunları.
İşte biz Kur'an okurken
çalışmakla,
işte bu Kur'an'ın ne olduğunu bilmediğimiz için Kur'an
anlamak
okurken zannediyoruz ki Kur'an'da bütün ifadeler dini ifadelerdir.
Beni ilgilendiriyor.
Ve beni direkt ilgilendiriyor zannediyoruz.
Öyle zannediyoruz.
Ve öyle okuduğumuz için de başımıza bir nice yük alıyoruz. Üstümüze bir nice yük alıyoruz. Ve bunların altında da
neredeyse
eziliyoruz.
Neredeyse Kur'an'ı savunmaya çalışıyoruz.
Tabii tabii.
Kur'an'ın ya bizim için, bizim şu anda en azından bununla sorumlu olmadığımız bir şey konusunda dahi çok duygusal tepkiler veriyoruz. İnsanlarla mücadele ediyoruz. Yani Kur'an'da şu da var, nasıl oluyormuş diyen insanlara mesela. Hı-hı. Tabii var diyoruz ama bu sizin söylediğiniz hani bilimsel ve düşünsel şeyleri gerçekleştiremediğimiz için, hı-hı, çok duygusal, çok naif tepkiler veriyoruz. Hı-hı. Yani ona, hı-hı, inanıyoruz çünkü, hı-hı, onun kutsallığına inanıyoruz. Hı-hı. Ama bilsek ki bunlar, hı-hı, zaten bizim de anlamamızı çok gerektirmeyen, kesinlikle, konular. O zaman deriz ki onlar şöyle şöyle konular. Dolayısıyla ben şu tarafına bakıyorum diyebiliriz, değil mi?
Aynen öyle.
Bunu
yani değerler boyutuna bakacağız.
Evet.
Biz oradan bize düşen pay nedir ona göre okuyacağız. Değilse bir istifademiz, bir yararlanmamız söz konusu değil.
Peki bu değerler boyutunda hocam bize düşen payla
şimdi
ilgili biraz konuşalım
ilgili
ve bununla
konuşalım,
bitirelim programımızı.
Değerlerle ilgili konuşalım. Müslümanlar Kur'an okurken değerleri öncelemeliler. Yani çünkü kişisel olarak Kur'an'dan katkı almak istiyorlar. Kur'an'la iletişime geçmek ve hatta duygudaşlık da yaşamak istiyorlar. Yani onunla hemhal olmak istiyorlar. Bu çok güzel bir duygu ve çok olumlu bir duygu. Bu olumlu duyguyu besleyecek şey nedir? Değerler. İşte yalan söylememek, nerede olursanız olun Allah'ın orada olduğu bilincinde olarak yaşamak.
Hocam öyle şeyler söylüyorsunuz ki yani zaten bunlar birer demir leblebi. Yani bunu yapabilsek, nerede olursak olalım Allah'ın orada olduğu bilinci.
Bu bir ayet. Hocam, Hadid suresinde bir ayet.
İsterseniz bunu tekrar edip biz bu programı kapatalım. Sonra da bunun üzerinde uzun uzun konuşalım.
Olur.
Sevgili dinleyiciler, nerede olursak olalım Allah'ın orada olduğu bilincine sahip olmak bir Müslüman bireyin
bir değer bu. Kur'an'ı
bir değer anlamasına yönelik bir değer, değil mi? Yani evet, bunu anladığınızda Kur'an'ı anlamış oluyorsunuz, diyor sevgili hocamız Profesör Doktor Sayın Halis Albayrak, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim Remzi Hocam.
Sevgili dinleyiciler, ilahinizam@trt.net.tr bu bizim e-mail adresimiz. Lütfen sorularınızı ve bu programda dinlemek istediğiniz konuları bize bildirin. ilahinizam@trt.net.tr. İyi günler.
İlahi Nizam ve İnsan.